Ayrım 5 Güneş Kuşu Wilbur Smith Sayfa 50 Kendime iyi bir gözlem noktası bularak dürbünüme sarıldım. Çevrede harabe izi filan var mı diye bakıyordum. Ama buralarda hiç insan yaşamadığı, toprağın işlenip ekilmediği ilk bakışta hemen belli oluyordu. Gerçi pek fazla bir şey ummamıştım ama yine de bozuldum işte. Sonra kendimi topladım, dürbünümü ta aşağıdaki kampa çevirdim. Bir bantu odun kesiyordu. Bir süre onu seyrederek eğlendim. Sonra Sally'nin pembe bluzunu ağaçlığın ucunda yakaladım. Herhalde tüm umudunu kesmiş olmalıydı ve aklı başında biri olarak kendini başka türlü resim yaparak oyalamaya bakıyordu. Uzun bir sürede onu seyrederken bir yandan da ona nasıl sahip çıkacağımı düşünmekteydim. Evet, onunla bir gece geçirmiştim. Ancak bunun son derece akıllı, gün görmüş ve çok iyi eğitilmiş çağdaş bir genç kız için soluk aldırmayan, ölesiye bir tutku anlamı taşıdığını düşünecek kadar da saf değildim doğrusu. Evet, bir melekti. Ama Sally'ciğimin bu oyunu benden önce de başka erkeklerle oynamış olduğuna en ufak bir kuşkum yoktu. Herhalde benim koynuma girmesinin de asıl nedeni vücuduma değil, zekama duyduğu saygı, biraz acıma, biraz da merak duygusu olmalıydı. Yine de bu denemeden hoşlandığını rahatça söyleyebilirdim. Saygı ve acıma duygularını biraz daha derin ve sürekli bir duyguya dönüştürmem için bu kızın üzerinde biraz daha çalışmam gerekecekti. Orada tepede otururken içimi bir huzur kapladı. Bu yolculuğun hiç de boşa gitmediğini anladım. Keşke şu kanlı tepelerde daha çok kalabilseydim, şu gizemden, şu sessiz güzellikten daha uzun süre yararlanabilseydim diye düşündüm. Sally ile ikimiz bu vahşi güzellikler içinde baş başa olursak, belki de ona beni sevmesini öğretebilirdim. Birden gözümün ucunda bir şey çaktı. Ağır ağır başımı çevirdim, baktım. Oturduğum yerin ancak 1,5 metre kadar ötesinde alaca bir güneş kuşu, bir yabani sarı sabır çiçeğinin özünü emiyor, maden yeşili başı uzun kıvrık gagasını ateş kırmızısı çiçeklere daldırırken pırıl pırıl parlıyor. Kuşu büyük bir zevkle seyrettim ve hızlı kanat çırpışlarıyla uzaklaştığında sanki bir şeyi elden kaçırmışım duygusuna kapıldım. Bu duygu giderek yoğunlaştı, huzurumu kaçırdı, yerimde duramaz olmuştum. Bir yerlerden bana ulaşmaya çabalayan bir mesaj vardı da ben onu alamıyordum. Zihnimi toparlamaya çabaladım, düşüncelerimi bir yana bıraktım. Sanki elimi uzatsam bir saniye sonra bulacaktım o mesajı. Böyle soluk aldırmayan sıcağın etkisiyle uyuşmuş gitmişken uzaktan gelen tüfek sesleri dikkatimi dağıttı. Doğrulup kulak kabarttım. İşte bir daha, bum! Bir daha, bir daha. Lauren filini bulmuştu. Dürbünümle Sally'yi yakaladım. Silah seslerini o da duymuştu. Resim sehpasından uzaklaştı. Bum bumların geldiği yere doğru baktı. Ben de kalktım. O huzursuzluğum hala sürüyordu. Tepeden aşağı inmeye koyuldum. Yine de o duyguyu bir türlü üzerimden silkip atamıyordum. Burada bir şey var diye düşünüyordum. Garip, anlaşılmaz bir şey var. Bir defasında Timothy Mageba bana demişti ki, ''Seninle ben talihli kişileriz dostum, ruhlara karışmışız. İçimizde bu alemin ötesini gören bir göz, sessizliğin sesini işitebilen bir kulak var.'' Ağaçların gölgesi serindi, gömleğim de terden sırılsıklandı. Tüylerim diken diken olmuştu ama sadece üşümekten değil. Adımlarımı sıklaştırdım, bir an önce kampa Sally'nin yanına dönmek için can atıyordum. O akşam yemekte ızgarada kızarmış acı biber salçalı fil yüreği yedik, yanında haşlanmış patatesle. Bira Lauren'in vaat ettiği gibi çok soğuktu ve patronun keyfi yerindeydi. O gün çok iyi avlanmış, uğradığı öteki düş kırıklığını böylece unutmuştu. Ateşin ötesinde yerde 4 tane sarı uzun fil dişi yatıyordu. Lauren istediği zaman çok sevimli, çekici olabilir. Başlangıçta Sally onu hiç onaylamaz, bir tavır takınmaya çabaladıysa da çok geçmeden Lauren'in büyüsüne kendini kaptırdı. Lauren kadehini kaldırmıştı. ''Hiçbir zaman kurulmamış siteye ve bulamadığımız hazineye içelim.'' Yattığımızda az buçuk sarhoştum. Garip garip düşler gördüm. Ama sabahleyin uyandığımda zihnim tamamen açılmış, aydınlanmıştı. Ve içimde bugün iyi bir şeyler olacak gibi bir duygu vardı. Heyecandan yerimde duramıyordum. Helikopter öğleden bir saat kadar önce geldi. Tozu dumana katarak kampın yakınına indi. Esmer genç pilotla kısa bir konuşmadan sonra Loren onun yanına çıkıp oturdu. Helikopter havalandı, havada daireler çizerek yükseldi, uzaklaştı. Sonunda masmavi gökte ta uzaklarda bir kara noktacık gibi kaldı. Hareketlerinden bir şey bulamadı, öyle iyi anlaşılıyordu ki Sally ile ben az sonra onunla ilgilenmez olduk. Gidip yemek çadırının önüne gölgeye oturduk. Anlaşılan bu iş bu kadar dedi. Karşılık vermedim. Gittim buzdolabından iki kutu bira çıkardım. Günlerden beri ilk kez o ünlü kazin zekası tam yol çalışmaya başlamıştı. İki kişiye 30 galon, 2 hafta süreyle adam başı 1 galon ederdi. Su mu? Aklımın ucunda bir yerlerde suyla ilgili bir şeyler daha vardı. Sally ile ve su ile. Helikopter bir kez daha indi. Lauren pilot ile çadıra geldi. Hayır, hiçbir şey yok, boşuna. İki lokma bir şey yer yemez yola çıkıyoruz. Siz başınızın çaresine bakarsınız artık. Sonra kendisine üzerine hardal sürdüğü soğuk ceylan rostosuyla bir sandviç hazırlarken bana dedi ki, ben çok üzgünüm ama ben de bu işten bir şey anlayamadım. Neyse, yaşam boyu bu gibi düş kırıklıklarını çok gördük biz, değil mi? Daha da göreceğimizden başka. 20 dakika sonra Loren'in eşyası helikoptere yüklenmiş, pilot da motoru çalıştırmıştı, vedalaşıyorduk. Johannesburg'da görüşürüz artık. Şu fil dişleri sana emanet ha. Güle güle git Lo, yolun açık olsun. Sonra fırfır dönen rotorun altından iki büklüm geçerek helikopterin yolcu koltuğuna tırmandı. Helikopter semiz bir arı gibi yükseldi, yükseldi, ağaçların tepesini sıyırarak geçti, uzaklaştı. Arı mı? Arı ha? Arı. Aman tanrım, zihnimi kurcalayan buymuş işte. Arılar, kuşlar ve maymunlar. Heyecanla Sally'nin koluna yapıştım. Sally, kalıyoruz. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açıldı, baka kaldı. Ne? Ne diyorsun? Burada gözümüzden kaçan şeyler oldu. Ne gibi? Kuşlar ve arılar gibi. Seni kurnaz seni dedi. Suyu bölüştük, 15 ve 20 galonluk kaplara ayırdık. Böylece hizmetkarlara 2 günde adam başı yarım galondan biraz fazla düşüyordu. Sally ile ben ise 10 günlüğüne her gün tam birer galon suya sahip oluyorduk. Land Rover'ın benzin deposunu kontrol ettim, doluydu, alıkoyduk. Ayrıca yedek benzin de vardı. Bir radyo, bir çadır, yatakları da alıkoydum. Kazma kürek, balta, ip, bütün gazı lambaları ve yedek gaz tüpleri, meşaleler ve yedek pillerle konserve yiyecek de ayırdım. Loren'in av tüfeğini, yarım düzine paket mermi, Sally'nin ve benim kişisel eşyamızı da aldım. Geri kalan eşyanın, donanımın tümünü 2 kamyonete yüklettim. Hizmetkarlar binince yaşlı Matabele'yi bir kenara çektim. Sindebele dilinde ona dedim ki, ''Yaşlı ve saygıdeğer babacığım, buralarda yaşayan büyük bir gizden söz ettiğini duydum. Şimdi senden bir oğul olarak, bir dost olarak tüm bunları anlatmanı rica ediyorum.'' Bir süre kendini toparlayamadı. Dilini konuşmam onu çok şaşırtmıştı. Bu arada ben Timothy Magaeba'dan öğrendiğim bir cümleyi ona söyledim. Bu gizli bir şifredir ve bir takım gizemlere varmış olan bazı yüksek düzeydeki kişilerin birbirini tanımasına yarar. Artık benden kuşkulanamazdı, ricamı da geri çeviremezdi. Oğlum, madem ki bu sözleri biliyorsun, o halde tüm efsaneyi de bilmen gerekir. Kayaların yumuşak ve havanın puslu olduğu bir çağda burası atalarımız tarafından lanetlenmiştir. Bu tepeleri ölesiye lanetlemişler ve bu kötülüğün, bu belanın yeryüzünden de insanların aklından da büsbütün silinip temizlenmesini emretmişlerdir. Hepsi bu kadar mı diye sordum. Başka bir şey yok mu? Hayır, hiçbir şey yok bundan başka. Yaşlı adamın doğruyu söylediğini anlamıştım. Onu kamyonetlere kadar geçirdim. Şoförlere de dikkatli olmalarını sıkı sıkı tembih ettim. Sonra dedim ki, örümcek size iyi yolculuklar diliyor. Güle güle gidiniz diyor. Kendi takma adımı kullanmış olmam başlangıçta onları çok şaşırttı. Dilleri tutuldu sanki. Ama sonra kendilerini topladılar, gülmeye başladılar. Kamyonetler hareket etti. Kısa zamanda ağaçların arasına dalıp gözden gitti. Tepede uygun bir yer buldum. Küçük bir elma ağacına sımsıkı sarılarak uçurumun kıyısına doğru iyice sarkıp her iki yandaki kaya perdesini de aşağıdaki açık düzlüğü de buradan iyice görebiliyordum. Salih aşağıdaydı. Güneş doğrudan doğruya gözüme giriyordu ama onun gözünü almıyordu. Ufka doğru 10-15 derece kadar yaklaşmıştı. Altın ışınları kayaları da yaprakları da yepyeni yumuşacık renklere boyuyordu. Salih aşağıdan bana seslendi ve iki elini dümdüz göğe kaldırdı. Bu aramızda kararlaştırdığımız işaretti. Dön, bana doğru gel demekti. İyi diye homurdandım. Onları görmüş, yakalamış olmalıydı. Ona gözlerini güneşten nasıl koruyacağını ve ışınların incecik altın çizgisini nasıl izleyeceğini önceden göstermiştim. Bu arı avcılarının kovan bulmak için başvurdukları çok eski bir numaraydı. Bana da bir buşiman öğretmişti. Uçurumun kıyısından geri çekilip dikenlerin sık çalıların arasından kendime yol açarak inmeye başladım. Araştırmalara nereden başlayacağımı aşağı yukarı tahmin etmiştim. Çünkü arı kovanı büyük bir olasılıkla bu kırmızı kaya duvarında bulunuyordu. Sally de aşağıdan bana işaret ediyor, yol gösteriyordu, seslendi. ''Tamam, tam altında.'' Yine kayanın ucundan eğildim. Arılar kovana dönüyorlardı, gördüm. Daha da eğilince kovanın girişini de seçebildim. Bu kenarları bal mumundan iyice sararmış uzun çapraz bir çatlaktı. Girişin çevresindeki bal mumunun çokluğuna ve vızır vızır uçuşan işçi arıların kalabalığına bakılırsa çok kocaman bir kovan olmalıydı. Böylesine ulaşılmaz bir yerde olduğu için de yüzyıllardır insan tarafından da hayvanlar tarafından da ilişilmemişti. Balın pek değerli olduğu bu yörede inanılmayacak bir durum. Yeri bellemek için beyaz mendilimi sarkan bir dala bağladım ve hızla inmekte olan akşam karanlığında aşağıda Salih'i buldum. Bu küçük başarımız onu çok heyecanlandırmıştı. Yemek sırasında durmadan konuştuk. ''Gerçekten de çok akıllı bir adamsın sen Doktor Ben.'' ''Yok canım, tam tersine. Bu kez kafam pek ağır çalıştı. Tam iki gün bir şey bulamadım. Burada kuşlar, hayvanlar, arılar pek bol. Oysa ki tüm bu yaratıkların suya ihtiyacı var. Ancak en yakın suyun ta 200 mil ötede olması akıl alacak şey değil. Mutlaka buralarda da su olmalı. Nasıl bulacağız bakalım o suyu?'' ''Bilemeyeceğim. Ama sana şu kadarını söyleyebilirim. Suyu bulduğumuzda gerçekten çok ilgi çekici bir şeyle karşılaşacağız. Hiç kuşkun olmasın.'' O gece dışarıda soyunup pijamamı giydim. Çadıra girdiğimde Salih yatağa girmiş, örtüleri de ta çenesine kadar çekmişti. İki kamp karyolası arasındaki boşlukta bir an duraksadım. Baktım, bana acıdı. Sinsi sinsi gülümseyerek örtüyü açtı. ''Hadi gel anacığının koynuna.'' dedi. Şafak sökmeden ortalığa çöken o buz gibi karanlıkta deri ceketimi giyip yine tepeye, kovanın üzerindeki yere tırmandım, güneşin doğmasını bekledim. Yine mutlu bir insandım. Kimi kuşkularım geceye karışmış gitmişti. Güneş inanılmaz bir güzellikte doğuyordu. Ufkun üzerinde belirir belirmez arılar uçuşmaya başladılar. Tam 20 dakika onları seyrettim. Nasıl uçtuklarını, ne yöne uçtuklarını saptamaya çalıştım. İşçi arılar yelpaze gibi düzlüğe yayılıyorlardı. Bunlar çiçek tozu toplayıcılarıydı. Çünkü iyice eğilip dürbünle baktığımda kovana dönerken arka ayaklarındaki tutam tutam sarı çiçek tozlarını görebiliyordum. Böyle onları izlerken bir başka grup da gözüme ilişti. İşçi arıların bir bölümü hemen hemen dimdiklenecek bir uçuşla aşağıya, tam altımdaki o sessiz ağaçlığa iniyorlardı. Demek ki bunlar da su taşıyıcılardı. Aşağıya, Salih'e işaret ettim. Bu sabah güneşin ışınlarının yaptığı açı nedeniyle rollerimiz değişmişti. Bir süre sonra o da bana işaret etti. Arıları bulmuştu demek. Aşağıya indim ama yeşillik öylesine koyu gölgeliydi ki arıların nereye girdiğini bir türlü bulamıyorduk. Öğleye kadar boşuna uğraştık, aradık. Yeşilliğin içindeki su kaynağını bir türlü göremedik. Ama mutlaka buralarda bir yerlerde bu hayvanların yararlandığı bir su olacaktı. Tam umudumuzu yitirmek üzereyken baktık, bir ufak maymun sürüsü kuyrukları havada dört nala düzlüğü geçiyorlar. Küçük koruya vardıklarında hemen ilk ağaca tırmanıverdiler. Bir ara yaprakların arasından kaygıyla baktılar ama hiç kıpırdamadan oturduğumuz için Sally ile beni göremediler. Şimdi önde iri yapılı erkekler, arkada yavruları, karınlarına sarılmış analar ve en geride de yeni yetmeler olduğu halde daldan dala atlayarak kayalığa doğru yöneldiler. Dev gibi kocaman bir yaban inciri ağacının en üst dallarına ulaştılar. Bu ağacın kökleri de gövdesi de dikine yükselen kırmızı kayaya adeta gömülmüş, dalları yerden 150 metre yüksekte şemsiye gibi açılmıştı. Hayvanlar birer birer gözden kaybolmaya başladılar. Şaşılacak bir durumdu bu. 60 kadar maymun ağaca çıktı ve hepsi de birer birer gözden yitip gitti. Galiba nereye gittiklerini bulmuştum. Sally'ye biraz daha sabırlı olmasını işaret ettim. 20 dakika kadar sonra maymunlar birdenbire yabani incir ağacının dallarında belirdiler. Hiç acele etmeden salına salına indiler, uzaklaştılar. Bu kez biz tırmanmaya başladık. Yaban incirinin birbirine dolaşmış kocaman köklerini basamak gibi kullanarak ağacın gövdesinin kayadan çıktığı yere kadar tırmandık. Gövdeyi incelemeye başladık. Çevresi belki 9 metreyi bulan kocaman bir ağaçtı bu. Yine de bir şey bulamayacaktık. Tam vazgeçmek üzereydik ki binlerce yıldır buradan geçen ayakların, pençelerin ve toynakların cilaladığı, açtığı bir yol dikkatimizi çekti. Burada kaya iyice aşınmıştı ve yol yaban incirinin kocaman sarı gövdesiyle kaya duvarının arasına sıkışmış durumdaydı. Çok zaman nasıl bir çağlayan ardında bir mağarayı gizlerse, bizim yabani incir ağacı da böyle bir mağara girişini örtüyordu demek. Sally ile ben ağacın gövdesi ardında kalan o karanlık girintiye bir göz attık, sonra bakıştık. Hadi gel deyip el ele tutuştuk, içeri daldık. Giriş kayada açılmış upuzun dikey bir yarıktan ibaretti ve çok yükseklerden içeriye ışık giriyordu. İki yanımızda 6 metre kadar yükselen kaya duvarı başımızın üzerinde adeta bir dam oluşturuyordu. Buraya giren ilk insanların biz olmadığımız hemen anlaşılıyordu. Duvarlar göz alıcı, görkemli, boşiman resimleriyle baştan aşağıya kaplıydı. Ömrümde hiç böylesine iyi korunmuş, böylesine güzel mağara resimleri görmemiştim diyebilirim. Sally'nin uzmanlık dallarından biri de boşiman sanatıdır. O da kendinden geçmiş gibiydi.
Ah ben, şunlara bak hele, bir bak. Burası bir hazine yahu. Ah sen ne akıllı, bulunmaz bir adamsın.
Gözleri karanlıkta lamba gibi parlıyordu. Gel sonra bakarız bunlara. Daracık geçitte ağır ağır ilerliyorduk. Yol 30 metre kadar aşağıya doğru indi, indi. Başımızın üzerindeki dam da giderek yükseldi, yükseldi. Sonunda karanlıklarda kayboldu. Yarasaların kanat çırpmaları duyuluyordu şimdi. İleride ışık var dedim. Şimdi belki de 90 metre çapında duvarları 60 metreye kadar yükselen yuvarlak açık bir odaya varmıştık. Bu duvarlar bir koninin iç duvarları gibi giderek daralıyor ve tepedeki küçük delikten bulutsuz masmavi gök görünüyordu. Burasının kırmızı kum taşı içine girmiş kireç taşından oluştuğunu ve Rodezya'daki uyuyan gölcüye çok benzediğini hemen anladım. Mağaranın tabanı burada da bir su birikintisine giden bir havzadan ibaretti. Su billur gibi dupduru ve herhalde çok derin olmalıydı. Yeşilimtırak renkteydi çünkü ve çapı belki 45 metre vardı. Yüzeyi ayna gibi dümdüz pürüzsüzdü. Sally ile ben durup hayran hayran çevremizi seyrettik. Bu mağaranın güzelliği bizi kendimizden geçirmişti. 60 metre yukarımızdaki o küçücük delikten güneş ışınları içeriye bir ışıldak gibi giriyor, pırıl pırıl kireç taşı duvarlara vuruyor, tüm mağarayı inanılmaz bir ışıkla aydınlatıyordu. Bu yuvarlak odanın duvarları da 4,5 metre yüksekliğe kadar o güzel boşiman sanatıyla süslenmişti. Yer yer kayalardan sızan su figürleri ve şekilleri biraz bozmuş olmakla birlikte yine de genellikle iyi korunmuş sayılabilirdi. Sally ile ben bu inanılmaz yerde 2 yıl çalışsak işimizi bitiremezdik. Öyle hesapladım. Sonra Sally ağır ağır doğruldu, soyundu, çırılçıplak o suya daldı. Derine indi, indi, sonra ağır ağır yüzeye çıktı. Upuzun simsiyah saçları gövdesini omuzlarını sarmıştı. Kolunu kaldırıp salladı. Daldığı o derinlerden bir daha su yüzüne çıkmayacağını sanmış olmalıyım ki onu görür gelmez bir sevinç çığlığı atmışım. Gidip sudan çıkmasına yardım ettim. Şimdi yavaş yavaş mağarayı dolanıyor, resimleri inceliyorduk. Burada tam 2000 yıllık iş var. Ben, burası o küçücük sarı adamlar için, yani o boşimanlar için herhalde kutsal bir yer sayılıyordu. Biz daha mağara turumuzun yarısına gelmeden ortalık karardı. Karanlık geçikten korkuyla ilerleyerek dışarı çıktık. İşte ancak o zaman öğleyin hiçbir şey yememiş olduğumuz aklıma geldi. Sally konserve et ısıtırken ben telsizle Peter Larkin'i buldum. Neyse iki kamyonetle kazasız belasız Maun'a dönmüşlerdi. Lorraine bir mesaj vermesini istedim ondan. Söyle ona çok ilginç mağara resimleri bulduk. Burada temelli kalıyoruz.
Peki su durumunuz nasıl?
Çok iyi. Burada su kaynağı da bulduk. Kayalar arasındaki bir çukura geçen yağmurlardan su birikmiş. Bize yeter.
Anlıyorum. Pekala yine ara. Şansınız açık olsun.
5. ayrımın sonu. Sayfa 59.